oradan girelim, ondan sonra da Kerem ile Aslı'yı geçelim. Oradan da kaptırır gideriz. 112'siydi, şu suydu, bu suydu.
Tamam.
Olur.
Ama evet. Kaçıncı bölümdeyiz işte? Asıl soru bu. Her bölüm bu kaçıncı bölüm? Kavga çıkıyor. 14 değil, 13.
14.
14.
Tamam. 14'tü ya sanki.
Hiçbir şey söylemesem mi ya?
Yeni bölüm olur.
Aynen, yeni bölüm diyeyim ya. Çünkü çok zor oluyor.
Sinematriyografi 14. bölüm. Kedi Puşkin'in uçak yolculuğu üzerine.
Herkese merhabalar. Yeni bir yayında birlikteyiz. Mert ve Akif yanımda. Merhabalar Mert, Akif.
Merhabalar.
Merhabalar.
Mert, Doğu'yu bırakmana çok az kaldı. Kars'tan ayrılıyorsun yakın zamanda. Taşınma işlemleri ne zaman?
Taşınma işlemleri saatler sonra. Kedimin de bugün aşılarını yaptırdım. Hazırız.
Puşkin üzülüyor mu acaba Kars'tan gittiğini? Abi burası güzeldi, keşke gitmeseydik dedi mi? Buradaki Kars kızları güzeldi.
Kızları izlemesi tabii ayrı bir heyecanlı. Orada onları göremeyecek ama martıları falan izler belki. Hayatına bir denk gelir.
Edirne'den Kars'a.
Bu uzun yolculukta Puşkin nerede yolculuk yapacak? Bagajda mı?
Yok. Puşkin'i yukarı uçağa kabine alacağım. Hı-hı. Ona özel bir işte astronot kedi çantası aldım. Şeffaf sırt çantası şeklinde çantalar var. Yani herkes görmüştür herhalde en az bir kez. Onlardan aldım. Aşıları tam olduğu sürece bir problem olmuyor yani. Karalıyor.
Tabii. Oo, peki yani, camdan izleyebilecek mi gökyüzünü?
Sanıyorum izleyebilecek.
Vay.
Abi çıldırmasın mı hayvan ya?
Ya o yayındaki miyavlamalar tarzı kapatülemeceler olursa 2 saat geçmeyecek yani yolculuk, biliyorum yani. Kesinlikle. Artık biraz dolaştırırız herhalde, çıkarız. Yanım boş olursa.
Abi şöyle diyazem miyazem bir şey yok mu ya, hayvana biraz el altından verseydin? Ya da
buz ıskılasta yolculuk edip orada viski falan verirler belki.
Aa, olabilir bak. Beşiksizlik işini görür herhalde. Ufak bir şart.
Kedi tozu varmış, ondan da kullanabilirsin ya.
Onu duymadım ya, kedi tozunu.
Böyle bir sihirli bir toz gibi bir şeymiş. Veteriner anlattı geçen de, bayağı da pahalı.
Sihirli.
Kediyi böyle sakinleştiriyormuş, güzel yapıyormuş. Öyle anlattı.
Abi, yüzde kaç saflıktaymış abi? %99. Heisenberg mi üretiyormuş?
Walter White.
Hangi firmaymış bu ya?
Abi tarif mükemmel ya. Sihirli. Hani çok bilimsel yani.
Halk arası kozmoz adamı.
Nedir abi? Kedi dünyasındaki şey ya. Uyuşturucu
mu? Düşünsene hasta edildiğini. Parol başarını geçecek. Nasıl? Sihirli bir hap.
Sihirli hap.
Güzelleştiriyor. Çok güzel olacağım. Pamuk gibi.
Herkesin favori bir ağrı kesicisi olması üzerine.
Ya bu arada bu ağrı kesicilerle ilgili parolle ilgili çok dalga geçiyorlar. Ya. Kendi baş ağrısını bile gideremeyen ilaç diye.
Hakikaten böyle etkisi var mı?
Etkisi var bence ama çoğu insan şey diyor. Hani artık o kadar çok insana sordum ki bunu herkesin böyle favori ağrı kesicisi var. Biri diyor işte Arveles benim, Apranax Ford'dan başkası kesmez beni. Sizin sürekli kullandığınız ağrı kesici var mı?
Bana parol
Abi.
işe yarıyor ya. Ben parolcuyum sanırım. Ya çok kadar basit
Allah Allah,
ağrıyan biri
işe yarıyor
olmadığım
mu?
için de olabilir.
Ya
Hani
bana hastalar geliyordu abi aile hekimiyken. Parol yazıyorum. Ya hocam parol mu yazıyorsun ya diye. Parol çalışmıyor falan diyorlardı.
aynen bir küçümseme var halbuki yani o ilacı bulan bilim adamı diyordur ulan. Süt bile
Abi.
kaynatamayan adam geliyor burada.
Bir de dünyanın en güvenli ilacı hamileye ver. Bebeklere ver yani. Herkese ver.
Tabii canım.
İyi. Kıymeti bilince iyi
Benim
yerde.
Dolarex abi.
Dolarexçi misin sen?
Diklofenak, evet, kesinlikle.
Aa, diklofenak ya bence de. Ama muadilleri değişebilir.
Evet. Özellikle enjektör formu anında geçiriyor ya bence.
Kesinlikle, kesinlikle.
Ampul değil mi?
Ampul kesinlikle. Benim dayım bağımlısı onun mesela.
Hadi
Bir
ya.
günde bir beni çağırırdı. Bir vuru ver be falan tarzı. Ben de bazen nöbetteyken şey yapıyorum. Uyguluyorum kendim. Kendi kendime yapamıyorum. Dedem mesela eski sağlıkçılardandı. Kendi kendine iğne yapabilen nadir insanlardanmış. Dönüp
Wow.
yapıveriyormuş yani.
Bir adım
Abi
ötesi.
bir keresinde Mert'le peyoteye gitmiştik. Dişim ağrıyordu o gün. Hatırlar mısın Mert? Dikloronu aldım. Bir de şey aldım. Dedim ki kesin ben bardayken dişimin ağrısı başlayacak. Bir tane yapmıştım dikloron. Abi barın tuvaletinde kendimi enjekte Söylesem mi söylemesem bilemedim. Sanki.
Millet eroin kullanır öyle kolunda böyle şeyle turnikeyle falan. Polis baskı da olsa ne diyecektin abi?
Vallahi ya enjektör falan.
Barda
Yok.
peyote hani böyle karanlık böyle
Aynen.
kırmızı böyle bir
Aynen.
teneke altı ışık altında duvar yazıları falan böyle.
Evet abi bir de pisler duvar yazıları falan ama diş ağrısı gibi kötü bir şey yok abi
Diş ağrısı evet çok büyük bir illet ama yani bir barda kendime iğne yapmam bunun
ya. Abi yanıma çarşıya indik ne yapalım dedim ya çarşıdayken kesin ağrıyacak dedim. Öyle de oldu. Ama hemen geçirdi.
Diktör'ün reisleri selamlar burada.
Dikler onun katkılarıyla.
Evet, mümessiller artık dinleyici kitlemizi
Geliyorlarmış siyah çantalarıyla bize birer tane kalem veriyorlarmış.
oluşturacak.
Podcast'inizin sponsoruyuz. Sponsor şeyi ne kalem.
Savundun. Hayır.
Savunmadın.
Savunmadım.
Hayır.
Majestik. Arbelesçiyim.
Kısa filmlerin başlangıç sahneleri üzerine.
Neyse sinemaya dönecek olursak. Bugün konuşmak istediğim konu kısa filme başlangıç sahnesi. Başlangıç sahnesi genelde çok klişe olur. YouTube'dan da izlediğimiz kısa filmlerde. Hatta kısa filme ilk başlayan insanların her zaman yaptığı klişedir bu. Bir sabah alarm çalar ve başrol o alarmı kapatıp güne uyanır ve hikaye gelişmeye başlar. Yani çekilen 100 filmin 90'ı böyle başlıyor. Hani bu klişeden kurtulmak için neler yapılabilir? Siz nasıl başlıyorsunuz? Çünkü bazı filmi en sonundan bir kare göstererek başlamak bazen çok etkileyici oluyor, merak uyandırıyor. Bazen bir durum komedisi halinde başlayabiliyor. Sizin hangisini tercih ediyorsunuz? Nasıl daha vurucu bir film başlangıcı olabilir?
Evet. Mert senden başlayalım istersen.
Evet. Ya ben herhalde tempolu başlamasını isterdim ya. Yani açık bir imge, tempolu, hareketli, işte cool. Hani seyirciyi böyle bir anda ilgisini uyandıracak. Bir anda içine, bir anda sokabilecek yani bir. Hızlı bir giriş olmasını ben isterdim herhalde.
Peki bu kare hikayenin ortasında geçecek bir kare mi? Tekrar flashback yapıp başa dönülebilecek bir kare mi olur yoksa?
Ya ben
Filmin başlangıcı direkt böyle mi vurur?
düz ya düz böyle başlangıcında bir şeylere hazırlanıyor. İşte bir olaylara girişecek ama önden önce bir hazırlık var gibi. Yani sondakini başta vermek artık büyük bir
O da bir
klişe gibi
klişe
ya.
aslında. Evet, o da bir klişe.
Yani çok yapılıyor yani bu. Yani sanırım temel bir aslında bir matematiksel bir şey.
Senin de mesela Mert çok plansız bir şekilde bir filme başlamıştık. Oyuncu rüyasında mı görüyordu? Hatta barda da çekim yapmıştık. Hatırlıyor musun?
Evet.
Orada ışıklarda koşarken başlamıştın. Yani kamera sabit de birden koşan birinin görüntüsüyle başlamıştı. Benim hoşuma gitmişti o.
Evet, ağır çekimdi ama
Ağır çekimdi.
arkadaşta bir trafik lambası sesi vardı. İşitme
Çok seviyorum o sesi ya.
engelleri
İntibahta da
için. Allah nasip ederse daha çok filmimizde de kullanmayı diyorum.
kullanmıştım.
O ses
Abi.
giderek hızlanıyor hani öyle bir an hani karşıya geçin artık böyle dı dı dı dı dı dı dı dı diye. O mesela filmden bağımsız bir parçaydı sanırım o. Hani filmin başında, sonunda, ortasında değildi de ayrı bir sekans gibiydi yani. Bir de ağır çekim
Evet,
olması
evet.
da mesela çok etkileyiciydi. Güzel bir seçenek olabilir
Evet
ağır
ya.
seçenek. Şey ağır çekimle başlayan bir.
Evet. Ben de o şekilde seviyorum açık. Yani ben aslında bir ortadan filmin tam ortasındaki bir durumdan filmin başlamasını seviyorum. Öyle de başlatmak hoşuma giderdi. Daha sonra yapacağım projelerde hani adam bomboş bir yere bakıyor mesela. Nereye bakıyor? Ne oldu? Ondan sonra başlangıcı, orta tekrar nereye baktığını gösterdiğim ve sonra da devam şeklinde gitmesi hoşuma gider. Akif sen ne düşünüyorsun?
Yani bir merak uyandırarak başlamak gibi
Evet,
bahsettin, değil mi?
aynen. Ben
Evet.
onu hoşuma gidiyor yani.
Ya bence de şu şekilde yani aslında filmin senaryosuna, hikayeye göre de değişebilecek şeyler. Ama ilk başta insanların işte zamanı, mekanı ve kahramanı tanıması için böyle bir tanıtım. Bu daha çok uzun metrajlı filmlerde yani ilk giriş bölümünde oluyor da önce işte şehri gösterip sonra işte evin içini ya da karakteri tanıtıyor. Hikayeye göre yani karakteri önceden tanıması gerekiyorsa öyle çok fazla sizin kadar tecrübem olmadığı için filmlerde bir tane işte sadece masal var. Onda doğa görüntüsüyle başlattım. O da pek merak uyandırıcı değil aslında. İyi bir kısa film başlangıcı değil bence. Hani çünkü doğa görüntüleri hani pek bir şey yok gibi geldi bana. Ama mesela şu anda düşündüğüm bir proje var. Onu direkt aksiyonun ortasından başlatacağım yani. Bir sürüklenme sahnesiyle başlayacak.
Sonra başa dönecek. Tekrar herhalde o kareye devam edecek, değil mi?
Sonunda da sürüklendiği yere geri kamera geri dönecek. Boş jenerik yakarken falan öyle bir şey düşünmüştüm. Ama filmlerde başlangıç ve son bence çok önemli ve iyi düşünülmesi lazım. Birisi çünkü ilk izlenimi oluşturuyor. Son izlenimde insanların daha da akılda, filmin daha da akılda kalmasını sağlıyor bence. O yüzden şeye göre değişebilir ya. Aksiyonla da başlayabilir direkt. Çat diye ortadan. Olay neyse yani. Ama durum senaryosuysa bu. Direkt durgun bir anda konuyla ilgili şeylerden başlayabilir. Ama gösterdiğimiz her şeyin her türlü konuyla ilgisi olması gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet.
Evet, yani bağımsız bir şekilde, yani bağımsız bambaşka bir sahneyle başlayıp sonra devam etmesi anlamsız olur hakikaten.
Ki çoğunlukla sanki hani yerli sinemada duran sahnelerle başlanıyor gibi. Daha çok işte Uzak filminde mesela 2 dakika, 3 dakika falan şey izliyorsun. Kasabamsı bir yer. Sonra kamera dönüyor. Yolun ortasında işte karşıdan gelmekte olan karakteri görüyoruz. Hep böyle nedense ağır canlanıyor.
Ya işte mekanı hissettirmeye çalışıyor bence orada. Yani
Yani
burada
izleyiciye bir hazırlık gibi oluyor sanki.
evet, burada yaşantı zaten böyle yalnızsın ve işte bir ıssızlık. Hani Anadolu sıkıntısı
Evet,
dediği
tam
şey sanki.
olarak bu aslında ya.
Evet.
Sıkmadı mı? Yani biraz artık bu durağanlık sıktı gibi. Yani hani baktığın zaman bağımsız sinema hep hareketli kamera, hep böyle sürekli bir şeyler, bir olaylar, bir sürü diyalog böyle birbirinin içine geçmiş. Hani o doğallığı aksiyon şeklinde veren hep şeyler. Hani bir dans sahnesinde mesela başlıyor film. Biraz
O
hız
da
çağını
güzel bir
aslında
şey
yansıtan da bir
mesela
şey.
dans.
Bilmiyorum artık yani o durağanlık sanki yavaş yavaş ortadan kalkıyor gibi hani.
Biraz seyirciyi bayıyor mu diyorsun?
Sanki ya da hani modası mı geçti denilebilir.
Sanat sineması tarzına giriyor bunlar aslında. Ya direkt şey değil de böyle gişe sineması değil de. Zaten hikaye anlatma şekilleri de öyle işte giriş gelişme sonuç işte kahraman yolculuğu gibi olmuyor zaten. Öyle köyde başlıyor. Diyaloglar, diyaloglar, diyaloglar. Sonra bitiyor yani. Orada da bir hikaye var ama klasik tipte değil. O yüzden o durağanlık insanlar, izleyici kabul edebiliyor yani aslında. Zaten anormal bir sinema yani normal dışı bir sinema olduğu için kabul edilebilir gibi görünüyor ama sürekli de bunun yeni dalgaların bunu yapması bence sıkıcı bir şey.
Evet. Ya
Yani
git.
herkes böyle yaparsa tamam, ne anladık bu işte.
Kamera açılarının önemi üzerine.
Geçen bölümde kamera açılarına değinmiştik biraz. Tam onun üstüne de Kısa Film Derneği'nin Instagram sayfasında bir post gördüm. Burada bir açıdan bahsetmişler. Bu açı başrol oyuncusunun direktman kameranın içine kameraya bakmasını anlatan bir post. Biz normalde kısa filmleri çekerken daha önce de bahsetmiştik. Tamamen gönüllülük esası olan arkadaşlarımızla oynattığımız kısa filmlerdi ve birinci kuralımız kameraya asla bakmamalısın. Kameraya gözün kaydığı zaman özellikle Mehmet Devecen'in çok kayardı yani. Ay, Ert hatırlar mısın abi? Sürekli böyle kameraya baktım baştan çekiyoruz falan diye. Bu
Ya.
postta da şöyle bir şeyden bahsediyor. Yabancılaşma efekti ya da dördüncü duvarın yıkılışı. Oyuncunun kameraya bakarak seyirciye bunu kurmaca bir yapıt olduğunu söyleyen ve seyircinin filmin kahramanıyla özdeşleşmeyi kurmasını engelleyen etki şeklinde paylaşmış. Kameraya direktman oyuncu birden bakıyor. Sonuçta sen bir film izlerken oyuncunun kameraya bakması yani direktman senin gözlerinin içine bakması çok nadir filmlerde var zaten. Sizin aklınıza gelen örnekler var mı? Burada birkaç örnekten bahsetmiş ama bazen oyun izleyiciyi rahatsız da edebiliyor. Bazen de tamamen onun psikolojisine beyninin yerleşmesini sağlayabiliyor. The Revenant'ta var burada bahsettiklerinde. Whiplash filminde varmış. Otomatik Portakal'da varmış. Sizce nasıl bu etki? Daha önce denemedik biz. Mert sen denedin mi bilmiyorum ama.
Bu Mert sen
Aa,
bir
yok
söyle,
ya.
sözünü kestim ya.
Ya aslında çok kullanılan bir teknik yani. İşte Brechtian aslında tiyatrodan gelen bir şey. Seyircinin işte fark etmesini sağlayıp onu bakın bu bir kurgudur. Yani biraz da aslında didaktik bir tarzı var sanki. Yani bunu çok fazla yapan yönetmen var. Çok sayıda film de var. İşte örnek olarak Woody Allen'ın bu tarzda yapılmış işte Whatever Works diye bir film vardı. Hani direkt böyle sanki mockumentary tarzında kamerayı anlatışlar işte oyuncunun ara sıra çıkıp mesela seyirciye bir şeyler falan anlattığı sahneler vardı. Yani teknik benimsenebilir. Açıkçası yani kurguyla uğraşan insan aslında hani bu tarz kurgu meselelerine kafa yoran biri aslında aklına gelebilecek bir seçenek. Çünkü yani neticede hani oluşturulan dünya da bir kurgu ve sürekli bunun yani seyirci, otör ve işte karakterler arasında aslında sürekli bir git gel var ve bunu tasarlarken arada sırada insanın aklına geliyor yani bu tarz hınzırlıklar. Benim de hani şöyle yapsam mı, burada göz kırpsam mı, arada şöyle bir detay versem mi, oradan işte mesela Lars von Trier de çok yapıyor işte Dogma akımında sürekli kadraja bum mikrofonlar falan giriyor. Halbuki hata değil yani. Hani işte bakın bu bir film yani biz takılıyoruz falan mesajı veriyor.
Ya anlamadığım şey, ya bunun bir film olduğunu zaten gerizekalı olmayan herkes biliyor ya, yanlış.
O zaman sağ üst köşeye yazsın abi, bu bir
Mesela
filmdir. Sakın
bunu bir filmde
evli
yapabilirsin.
denemeyiniz
bence bunu eleştiren bir şey yapabiliriz ya. Ya mesela Woody Allen abi kameraya bak konuşuyor. Belgeselci misin sen kardeşim? Bu kadar da olmaz yani. Hadi.
diyalını savunmadın.
Şimdi seviyorum ama adam da kameraya bakıyor, lak lak lak lak lak lak konuşuyor yani. Bu da olmaz ya. Tamam, Revenant'ta bir göz teması bir anlık oluyor, tamam. Etkili yani farkında olmuyorsun aslında baktığının ama sende bir etki oluşturuyor mu? Bunun zaten farkında değilsin yani. Öyle kullanılırsa düz doğru şekilde kullanılmış olur. Yani Woody Allen gibi kullanırsan abi olmaz yani. Git belgesel çek ya da röportaj yap.
Karıştırıyorlar ya, çok karıştırdılar.
Ya evet, Woody Allen biraz abartıyor ama ben o Revenant filmini şu şekilde izlemiştim. O zaman Şapanede zorunlu hizmette görevliydim, bir tane Şapane ilçesinde. Ormana yürüyüşe çıkmıştım. Yanımda da tableti almıştım. Bu filmi indirmiştim. Çok kişi bahsetmişti. Ben çok sonra izlemiştim. İşte demişlerdi hani biraz daha bir yalnız havada izle falan, daha etkili olur diye. Ormanın ortasında izlemeye başladım. Hava kararmaya başlamıştı. Başrol karakter de çok zor durumda kaldığı zamanlar oluyor. Ayı saldırıyor, oydu buydu falan. En son işte o ben de havayı iyice hissettim. Üşüyorum bir yandan. Başroldeki oyuncunun ismi neydi şimdi,
DiCaprio.
unuttum bak. Çoktu. DiCaprio.
Leonardo.
Heh. DiCaprio kameraya döndü, döndü, döndü. Gözlerimin içine baktı. Ben ne oluyoruz ya, niye bana baktı ki şimdi falan dedim. Böyle filmi kapatmıştım hatta orada. Eve gidip devam etmiştim. Açıkçası beni rahatsız etmişti ya da o duygu bana çok fazla geçmişti.
Ya işte bak bunu diyorum ben de ya oradaki oyuncunun yaşadığı tedirginliği ya da işte paranoyayı her ne nasıl duygu yaşıyorsa seninle göz teması kurunca o duygu sana da geçiyor bence. Yabancılaşma değil. Aksine özdeşleştirme efekti de olabilir bazen
Ya
diye
bu
düşünüyorum
aynen
ben.
yani Tarık'ın anlattığında
Evet.
ikisi de var
Seni
sanki. Yani
etkilemiş.
hem
Beni
etkilemiş
etkilemiş.
yani hem demek ki filmin için o kadar çekmiş ki bunu yabancılaştırma olarak değil de belki yabancılaştırmaya karşı bir silah olarak kullanmış da olabilir yani şimdi.
Evet. Ama o duvarın yıkılmasını ben hissettim yani. Seyirciyle film arasındaki duvarın yıkılmasını orada hissetmiştim hani. O adam bana bakıyor ya, bildiğin gözlerimin içine bakıyor. Ne
Ben
alaka demiştim.
çıldırırım
Aynen, hayırdır birader falan diyecektim. Yanlış baktım. Önce yönetmen
ya.
hatası sandım hatta. Aa, kameraya bakmış salak, keşke baştan çekselermiş falan dedim.
Ama bir korku filminde baktığını düşün. Bir anda oyuncu tedirgin tedirgin. Sen de tam kilitlenmişsin böyle. Gerginleşmişsin. Sana bir bakıyor. Korkmaya başlıyorsun sen de mesela. Atıyorum.
Vurucu olur.
Ya aslında bakınca bir
Yapıştırır.
sürü amaç
Mesela.
içinde kullanılabiliyor. Yani işlevsel bir yönü de var. Hani Akif'in dediği gibi korku filmi. Mesela Jodorowsky de Sonsuz Şiir filminde işte oradaki gençliğine yaklaşıp işte bak böyle gelecekte böyle şeyler olacak falan diye nasihatler veriyordu. Sanki bunları anlatırken de kameraya bakıyordu diye hatırlıyorum. Orada da bir
Evet
şey var
evet.
ama sanki bir, ya güzel şeyler
Hala
söylüyordu ama bir
kullanılıyor ya.
yandan da mesaj da veriyor gibi. Böyle
Ya diyor ki hayatın tek bir anlamı var diyor. O da sadece yaşamak yani başka bir anlamı yok falan. Kendi çocukluğuna öğüt veriyor. Bir
evet.
yandan da kameraya bakıyor.
Ya bize de öğüt veriyor
Bize de öğüt
aslında.
veriyor yani.
Çarpıcı bir şey yani aslında basit bir şeyi çarpıcı biçimde söylüyor. Bu budur demek ki. Tamam.
Kars'ta bir kısa film denemesi üzerine.
Akif, Mert tabii Kars'tan ayrılıyor ama sizin Kars'ta çekmek istediğiniz bir film vardı. Aslı ile Kerem. Ondan bahsetmek ister misin biraz?
Evet, Kerem ile Aslı bir türlü çekemediğimiz film. Ana arabalarında kar varken çekecektik.
Ama
Bir
kar
sürü
yoktu.
olumsuzluklar oldu. Kar yoktu. Evet, Kars'ta kar yoktu. Hayal etmez. Sonra biz ayrıldık oradan. Oğulcan kaldı. Oğulcan'la çekerler diye ümit etmiştim ben de. Yine aksilikler oldu. Kar, bir de oyuncu eksikliği. Mert oyuncu buldu. Kar yağdı. Bu sefer erkek oyuncu gitti. Sonra film Mert'i tek kaldı ama sonra ne
Gerisi
oldu
bende
bilmiyorum.
sanırım.
Gerisi Mert'te.
Puşkin'de çekmeye devam etti.
Ya
Puşkin
elimde
Mert
kostümler kaldı. İşte oyuncu yok. Hani harabeleri var. Kar
Kerem.
yok. Birkaç şeyin bir arada olması şartı var ama bir türlü bir araya gelmeyen şanssızlıklar silsilesi gibiydi aslında filmin hikayesi. Ya film büyük bir aslında ya küçük bir adımla başladı ama büyük bir adıma doğru ilerledi. Akif ortaya attı bu fikri. Ve hani öylesine bir fikirken bir anda büyüdü yani devleşti. Hani o basit hikayelerin aslında büyük hikayelerin aslında basit olması biraz burada metafor olarak kullanılabilir. Birbirini arayan iki aşık işte hani harabelerinde birbirlerine kavuşamıyorlar. Kavuştukları anda da bir alev topuna dönüyorlar ve kül oluyorlar. Sonra ben işte oyuncu konusunda birkaç araştırma yaptım. İşte Güzel Sanatlar Fakültesi'ne uğradım. Oradaki işte öğretim üyeleriyle falan görüştüm. Yani halk bir şeyi sanatı sanırım şeyinde kürsüsünde bir öğretim üyesi var. O da mesela hoşuna gitti hikayeye destek vermek isteyeceğini falan da söyledi hani kostüm yönünden. Hatta tül bulamamıştık. Taç'la birlikte bir tül tasarlamış. Onu da filmde kullanılabileceğini falan söyledi. Orada tanıştığım bir aslında oyuncu adayı vardı. O ve yine o kürsülerin birinden bir öğretim üyesiyle hani bu filmi gerçekleştirebilme ihtimalimiz doğdu açıkçası. İşte daha sonra bunun üzerine biraz modern mi olsun bu film yoksa geleneksel mi olsun tamamen kıyafetler eski usule göre mi çekilmeli konusunda biraz işte düşünsel şeyler oldu. Sonra kar yağmadı. İşte yine araya aksilikler girdi. Bir sürü bir şey oldu. Film yine kaldı. Daha böyle modern tarzda bir şey çekmeyi düşündük. Çünkü hani oyuncuların biraz da aslında tarzları farklı işte. Rastalı bir hoca vardı. Hani işte onunla oynayabileceğini falan düşündük. İşte ateş dansları falan yapan biriydi. Filmde de böyle ateş vurgusunun olması, böyle daha bağımsız böyle indie havasına sahip bir geleneksel hikayeyi aslında bir sunma biçimi olacaktı ama olmadı. Gidiyorum zaten hani yarım kalmış bir Aslı ile Kerem Aşk hikayesi.
Bu konuyu
Aslı ile Kerem'den robotların aşkına geçiş üzerine.
Bu konudan şöyle bir şey açayım. Burada işte modern tarzda Kerem ile Aslı'ya geleneksel kıyafetler falan almıştık yani. İşte daha sonra modern tarzda çekme fikri geldi ya. Ya mesela cyberpunk tipler, işte yarı robot yarı insan Kerem ile
Olabilir.
Aslı neden olmasın diye
Olabilir,
düşünüyorum. Böyle bir
olabilir.
şey olabilir mi
Yani
sizce?
bayağı
Ya
da güzel
şey de
olabilir
açık yani,
aslında,
şimdi sonunda işte alev alacaklar, işte efekt kullanılacak. Sonuçta bir şey var, gerçek dışı bir olay var. Ve bu filmin üslubuna uygun olduğu sürece, filme yedirebildiği sürece bir yani bilim kurgu bağlamında bile aslında yapılabilir yani, böyle hani cyberpunk tipler, evet, yarı robot, pembe mavi renkler ağırlıklı karakterlerin işte saçları falan boyalı olabilir belki. Atmosfer mesela gökyüzü şey olabilir yani, mavi olabilir mesela, ya da işte turuncu olabilir. Başka aklınıza gelen bir şey varsa mesela.
Evet.
Yani en filmin sonunda Aslı Kerem'in çipini söküp onu orada öldürebilir yani belki. Ya da ince uçlu Nokia şarj aletini çalıp şarjını bitirebilir belki metaforik.
Hikayeye göre Kerem Aslı'nın düğmelerini çözmeye çalışıyor ama düğmeler tekrar ilikleniyor böyle. Aslında orada da düğme dediğimiz
Ya da
yer şey,
kablo
elektronik
işte,
düğme olabilir
mavi
belki.
kablo. Hayır,
Atlatıyorum.
kırmızı kabloyu savundun falan diye tartıştıktan sonra yanlış kabloyu kesip kesin alev olabilir.
Senaryo paylaşımları üzerine.
Ya abi, bu masalı şey yaparken, işte çekerken, ya senaryo o kadar değişti ki, bundan zaten bahsetmiştim de. Ya konuştukça bir şeyler çıkıyor. Yani o biraz bekledikçe ve birileriyle fikir alışverişi yaptıkça farklı farklı kapılar açılıyor ve bu bence iyi bir şey ya. Yani senaryolarımızı sevdiğimiz, güvendiğimiz, inandığımız insanlarla paylaşıp onların fikirlerini almak çok önemli olduğunu anladım ben
Evet.
bu tecrübemde.
Kesinlikle yani
Öyle de yapmak gerekiyor
bir
bence
şeyler
ya.
katabilecek dallarda insanlarla mesela özellikle görüşmek. Hani özel efekt olabilir bu. İşte oyuncu olabilir. İşte Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bir akademisyen olabilir. Makyajcı olabilir
Evet,
kesinlikle.
kostümcü olur, makyajcı olur.
Kurgucu bile aslında bir boyut katıyor yani filme. Göremediğin gözler çünkü. Evet, ama ya yanlış yönlendirme de yapabilir. Daha da karıştırabilir senaryo tabii, yanlış insanlara
Tabii riskleri
danışmak.
olabilen bir şey. Yani bir anda
Ya
film
evet.
senden kopup başkalarının filmi bile olabilir yani. Ya bu bağlam çok önemli. Çünkü sen bir senaryo düşündüğün zaman tabii ki de fikir paylaşımı çok önemli. Ama bazen de senin yarattığın dünyaya birinin müdahale etmesi beni çok gıcık ediyor. Ben bir kısa film tasarlamıştım. Bu sosyal medyanın yararları zararları ile ilgili bir kısa film yarışması vardı. Orada bir tane yemek sepetinin bir tane işte kuryesinin hayatını anlatan bir kısa filmdi. Yemek sepetinden yemek sepeti sponsorlu gibi oldu ama herhangi bir restoranın kuryesi insanlara yemekler dağıtıyor ve artık onu ve sosyal medyada da çok arkadaşı olmayan birisi bu kurye. Ve bu kurye yemek götürdüğü herkesin artık o kadar kafayı takmış ki bunu ismi geldikçe Instagram veya sosyal medya hesaplarına stalklamaya başlıyor. stokladığı zaman ne kadar çok eğlenceli hayatlar gösteren insanlar olsa da götürdüğü yemeği her zaman yalnız sipariş edip yalnız başına yiyen insanlar olduğunu görüyor bu coşkulu sosyal medyanın arkasındaki insanların. Aslında yalan dünyalarda yaşadıklarını gösteren bir kısa filmdi. Senaryo benim hoşuma gitmişti. Hani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Hala belki o temada yarışma olmasa bile çekilebilecek bir kısa film diye düşünüyorum. Ama insanlar müdahale ettikçe çok karıştı. Ben de çekmekten vazgeçtim. Çünkü kendi oluşturduğum dünyanın çok dışına çıkmaya başlamıştı hayal ettiğim şeylerden. Sizce çekilebilir mi böyle bir kısa film?
Sabancı Vakfı'nın bir önceki yarışması dijital yalnızlık diye bir
Evet,
temaydı.
onun için yapmıştım ben aslında. Aynen o yarışmaydı.
Öyle
Aynen
mi?
o yarışmaydı.
Evet. Orada da dijital pizza diye bir şey vardı. Biraz ona benzettim şeyi. Ama gerçi orada mevzu daha farklıydı da. Çekilebilir bence ya. Zaten çekme tarzıyla ilgili bu durum. Hikayeyi senin anlatma
Evet.
şekline ilgili bir durum.
Biçim de
Ve
önemli.
güzel bir şey
Hani
bence.
özellikle
Güzel bir senaryo.
Tarık böyle seviyor hani bu tarz işte motosiklettir. Pizza.
Evet, motosiklet
Hani
olacak
detaylar
ama
gözümün önüne geliyor. İşte böyle bir motosiklet aynası, kask, ne bileyim pizza dilimi falan. Atmış olabilir.
kesinlikle.
Haklı
Öyle.
dedi. Çekilebilir.
Bir kaza anısı üzerine.
Ya bu arada şeyden bahsedecektim ben. Böyle hayattan böyle dramatik anları not etmeye başladım. Önceki nöbetinde bizim ATT arkadaşlarla konuşmuştum. Bir mülteci konusundan konu açıldı. Sonra da bunlar işte vakalara gidiyorlar ya, gittikleri anda ilk böyle karşılaşıp şaşırdıkları şeylerden bahsettiler. Bir tanesinde mesela trafik kazasına gitmişler. Issız bir yerde böyle araba çarpmış. İçerisindeki üç kişi de eks olmuş. Ama bunlar ambulanstan iniyor, arabaya yaklaşıyor. Arabanın içinden bangır bangır müzik sesi geliyor. Ama birisi direksiyona yapışmış, birisi yan düşmüş, birisi arka koltukta ölmüş ama müzik çalmaya devam ediyor böyle. Yani o kadar yani ölümün gerçekliği karşısında işte hayatın böyle devam etmesini ne bileyim kelimelerle anlatılmıyor herhalde. Böyle tuhaf bir şeydi ya, bundan bahsettiler.
Evet.
Çok dramatik geldi buna.
Vurucu bir sahne
Yine
yani,
bir
evet. Üstünde çok fazla
değil mi?
mesaj çıkarılabilecek bir sahne olmuş gerçekten.
Bir tanesinde yine motosiklet kazasına gitmişler. Çocuk zaten alkollüymüş. Kulağında kulaklık. Böyle bağırsakları falan dışarıda yani. Ölmüş yani hani tamamen. Eks yani olay yerinde eks. Kulağındaki kulaklığın birisi çıkmış böyle. Sesler geliyor yani. Ölmüş ama kulaklıkta müzik sesi gelmeye
Evet.
devam ediyor. Bu da böyle çok şey geldi bana. Sonra böyle
Gelsin.
üzücü şeyleri peş peşe sıraladım ama
Evet, modumuz düştü.
yolla gelsin. Bir tane bir tanesinde de gitmişler yine trafik kazası ama bu sefer hastaya CPR uyguluyorlar. Kalp masajı yapıyorlar. Telefon da yan tarafa düşmüş böyle bunlar CPR yaparken. Telefon çalıyor bir yandan. Cızıt cızıt karıcım arıyor orada böyle. Bunlar bir yandan kalp masajı yapıyor, bir yandan telefona bakıyorlar
Evet.
böyle.
Ya üçü
O da
de
çok
birbirine benziyor.
dramatik
Son
gelmişti bana.
anlattığın
Böyle bir
aslında
gerçek.
epey bir şey geldi bana. Vurucu. Evet. Yani bir yandan hayat devam ediyor. Akıyor. Bir yandan da durmuş. Yani müthiş bir kontrast var ya. Yani.
portakal suyu kalp masajı ve zıtlıklar üzerine.
Evet ya, çok bir büyük bir zıtlık var böyle. Dramatik yani gerçekten.
Ya burada yapılan işin de ne kadar anormal olduğunu, hani sağlık işinin ne kadar anormal olduğunu gösteren de bir şey. Bu örneklere nazaran çok daha küçük bir örnek olsa da bu zıtlığı anlatacak bir şey geldi aklıma. Bir hastamız durumu kötü, arrest olmuştu, yani kalbi durmuştu. Biz de dönüşmeli olarak kalp masajı yapıyorduk hastaya. Ama kalp masajı çok yoran bir şey, biliyorsunuz. Hani 2 dakika yaptığın zaman teller içinde kalıyorsun, tertin çıkıyor. Yaklaşık 45 dakika, 1 saat boyunca devam ettik. Ve ben artık öldüm, o kadar yoruldum ki sürekli de babam arıyor. Bir yandan da telefon yan tarafta. En son Siklus diğer arkadaşıma geldiğinde babam aradı, derken yoğun bakım kapısındayım, gelebilir misin dedi. Çıktım kapıya, teller içindeyim, elimde eldivenler kan içinde. Bana portakal suyu getirmiş taze sıkma. Yorulmuşsundur, sana portakal suyu getirdim diye. Yani insan bir an şey oluyor, hani ne oldu, ne oluyor şu an? Hani dışarıdaki insanın bundan haberi yok, içeride neler olduğunu. Bir yandan hasta yakınları kapıda ağlıyor, yani onları görüyorum böyle. Yani portakal suyunun yarısını içtim ve içeri girdim, devam ettim kalp masajına. Neyse ki hasta döndü ama bu zıtlık
portakal suyunun
bana çok
garip yarısını
gelmişti.
İçmene takıldım ben ya. O kadar kafeye getirmiş hani, neden yarısını bıraktın böyle bir lezzeti.
Hani o an istemsizce içimden saymıştım, hani 2 4 6 sıra bana geldi diye içeri koşmuştum gerisi geri. Ama gerçekten çok ilginç. Yani o anki olayları düşünsenize. Bir babanın oğlu yorulmuştur diye getirdiği portakal suyu, hemen yanında babasının ölüp ölmeyeceğini düşünen, ağlayan bir yakını ve ben de o aradaki bir insandım yani.
Arada kalmış
ve
insan.
Çok
bir yandan da hasta var. Yani hasta da aslında yarım, hani yaşamla ölüm arasında. Yani belki de duruma aslında en çok özdeşleşebileceğin kişi burada hasta yakını, şey, hastanın kendisi gibi duruyor böyle. Bir yandan yaşamla ilgili şeyler, bir yandan ölümle ilgili dürtüler falan. Enteresan.
Ya bu yaşamla ölüm arasındaki hani ışığı görüp gelme konusunda ne düşünüyorsunuz? Çünkü ben böyle bir şeye inanmıyordum açıkçası, ama piyasam şöyle demişti. Yine solunum arrestine girmişti hasta. CPR entübasyon sonrası geri döndü. Entübasyon tüpünü çekince şey demişti. O günde nöbette bir tek ben vardım. Tek başımaydım. Hasta şey dedi. Ben gittim dedi. Bembeyaz bir ışığa doğru yürüyordum. Arkamdan sen tuttun. Hani çok paranoyakça bir düşünce. Belki de şizofrenik temeller olabilir yani, ama beni çok etkilemişti. Birkaç hafta bunu düşünmüştüm sadece hatta. Elimden tuttun. Geri dön. Ölmemen lazım şu an falan diye bağırdın bana. Ve ben geri senin yanına geldim dedi. Hakikaten de hemşireler diyor ki, o an ben çok sevdim Cemile teyzeydi. Sonradan eks oldu, Allah rahmet eylesin. Hemşirelere ben bunu anlattığımda şey dediler bana. Sen gerçekten de o an kendini kaybetmiştin. Hatta durman için seni tutmaya çalıştık ama o an ölmemen lazım diye hastaya bağırdığını hatırlıyoruz demişti. Acaba bilinçaltında benim sesimi mi duydu? Ya hayır, şu an anlatırken bile tüylerim diken diken oldu. Hani. Gerçekten o ışığı görme muhabbetine ben inanmıyordum ama o hasta anlatınca inanmıştım.
Ya ama şöyle bir şey olabilir. Ya sonuçta vücudu büyük bir stres altında ve bu stres altındayken işte nörotransmitterler, hormonal denge, her şey değişiyor yani. Halüsinasyon da görüyor olabilir ya da rüya gibi bir şey görüyor olabilir, ama o rüya artık hani beyazlıktır, gördüğü halüsinasyon o beyazlıktır diye düşündüm. Karanlık değil de aydınlık gibi. Tünelin ucundaki bir beyazlık mı, yoksa böyle rüyalardaki gibi beyazlık mı? Nasıl bir beyazlık?
Onu soramadım. Tam onu soracaktım, hoca geldi.
Ya muhtemelen öyledir ya. Bence nörotransmitterlerle ilgili artık hani son şey hani
Evet. Bilimsel
gidiyorsun
bir
falan
şey
gibi.
ama temeli olması lazım. Yani şey diye ölüme yakın deneyim diye geçiyor. Near death experience. Hem bu şekilde kaydedilmiş çok sanırım çok fazla şey var. Vaka var. Yani bir aslında açıp bir bakmak lazım. Hani bununla ilgili yapılmış çalışma var mı? Çünkü hani hep o tünelin ucundaki beyaz ışık sürekli hani halk efsanesi gibi duruyor ama bir gerçekliği var yani sanırım.
Gitmeden bilemeyeceğimiz bir şey sanırım.
Ama öyleyse güzel yani bence umutlu. Son hatırladığı şey o beyaz ışık olabilir. Bunda da bir bence belki de cennet öyle bir şeydir yani. Güzel olabilir
Depresif
Hikmetli bir yayın
sondan sonra
oldu. Hakikat bir de
yayınımızı
hikmet.
noktalıyoruz.
Hikmeti
Evet,
bol.
hikmetli
Hoşça kalın.
Evet, hoşça kalın.